Birinci bölüm, sayfa 7. O lanet sesi tekrar duydum, tuhaf vınlama. İki metalin birbirine sürtünmesinin çıkardığı tiz ve kesik sesi. Ne olduğunu anlayamamıştım. Üçüncü keredir işitiyordum. Önce çalıştığım bilgisayardan geldiğini düşündüm. Parmaklarımı klavyeden çekerek ne olduğunu anlamaya çalıştım. Masamın altında duran ana kumanda cihazına baktığımı anımsıyordum. Ama o garip sesin bilgisayardan gelmediği kesindi. Çalışma odamdaki derin sessizlik içinde cihazın kendine has hafif ve bir teviye hırıltısı kesilmeden devam ediyordu. Sesin kaynağı başka bir şey olmalıydı. Ama ne? Yorgun başımı avuçlarımın içine alarak şakaklarımı hafifçe ovalamaya başladım. 3 saatlik çalışma yeterince zor gelmiş olmalıydı bana. Son 6 ayı olağanüstü çalışarak gece gündüz durup dinlenmeksizin geçirmiştim. Esaslı bir tatile ihtiyacım vardı. Rahat meşin koltuğuma sırtımı dayayıp sallanırken beynimin duracak kadar yorgun olduğunu düşünüyordum. Bilgisayarı kapattım, yazmaya ara vermeliydim. Yazdığım kitabın sonuna gelmiştim. Ama son 2 bölümü kaleme alabilmek için mutlaka biraz istirahate ihtiyacım vardı. Bilimsel konular hata affetmezdi. En azından 1-2 günlük, daha uzun bir tatili ancak ondan sonra hak edecektim. Aynı sesi bir daha işitir gibi oldum. İrkilerek kulaklarımı kabarttım. Büyük evim sadece sessiz değil, ürkütücü derecede sakindi de. Karım Selma, küçük oğlumuz Ali'yi alıp evde yalnız kalarak daha iyi çalışmam için Harry Potter ya da Uzay Savaşlar gibi onun hoşlanacağı tarzda bir filme götürmüştü. Evde yalnızdım. Dışarıda hüküm süren sonbahar günü de ev kadar sakindi. Sokakta çıkmıyor, sanki hayat durmuş gibi içeriye ses aksetmiyordu. İkinci kattaki çalışma odamın tek penceresinin tülleri aralıktı. Perdelerin arasından sızan sonbahar güneşi çalışma masamı ve yerdeki hereke halısını kızılımsı sarı ışık huzmesiyle aydınlatıyordu. Düşünmeye başladım. Bu yorgunluğumun yarattığı bir yanılma olmalıydı. Belki de aşırı çalışmanın doğurduğu bir sürmeneş hali. Gerçekte ses falan yoktu, bana öyle geliyordu, öyle olması gerekirdi. Fakat içgüdülerim az önce duyduğum sesin çok önemli bir şey olduğunu söylüyordu. Görüş alanımın hemen dışında, bilinçaltımda algılanan bir şey. Koltuğumda dönüp arkama baktım, hiçbir şey göremeyeceğimi bile bile. Perdelerin arasından sızan akşam güneşinin dışındaki odadaki tek aydınlık masamın üzerindeki abajurdan gelen elektrik ışığıydı. Lambamı erken yakmıştım. Ancak o loşlukta bile odamda mesleki kitaplarım, araştırma dosyalarım ve bilgisayarımla yalnız olduğumu görebiliyordum. Ruhumun derinliklerinde garip bir gerilim hissediyordum. Şimdi de üzerime kötü bir duygu gelmişti. Sanki bir tehlike yaklaşıyormuş gibi. Bu kimi zaman filmlerdeki karakterlerin duydukları ve kalıplaşmış sözcüklere kaçmadan tanımlamaya çalıştığı korkuyu andırıyordu. Yıllardır böyle bir şey hissetmiş değildim. Kimse korkak olduğumu söyleyemezdi. Hele kendi evimde akşam vakti kaynağını tayin edemediğim birkaç tıkırtı duydum diye. Ama üzerime bastıran o duygunun ürperti olduğunu hissediyordum. Bu düpetüz korkunun buz gibi pençesiydi ve anlaşılır bir yanı yoktu. Koltuğumu itip ayağa kalktım. Bu maddi ve cismani bir şey değildi. Yorgunluktan beynimin yarattığı bir ruh hali, anlamsız bir tedirginlik olmalıydı. Başka hiçbir sebebe bağlayamazdım. Neler oluyordu bana? 3 kişilik sağlıklı ve uyumlu bir aileydik. Her şey yolunda sayılırdı. İşimin verdiği yorgunluktan başka beni huzursuzluğa sevk edecek tek bir neden yoktu. Selma ile mutluydum. Hem bizler gibi 30 küsür yaşında olan tanıdık çiftlerin çoğunun boşanmış ya da ayrı olduklarını ve birbirlerini aldattıklarını göz önüne alırsam çok mutluyduk. Parasal açıdan da bir sorunumuz yoktu ve güvenlik içindeydik. Ama o akşamüstü bir aksilik olduğu içime doğuyordu sanki. Camın önüne gidip tül perdeleri ardına kadar açtım. Yaprakları dökülmüş ufak çınar ağacı çimlerle kaplı ön bahçeye batmaya hazırlanan akşam güneşini perdeleyerek upuzun bir gölge yaymıştı. Bitişiğimdeki villanın soluk sarı duvarı güneşi emmiş gibi parlıyordu. Altın rengi yansımalar camları boyamış gibiydi. Etraf sessiz ve sakindi. Seçkin insanların oturduğu sitemiz derin bir huzur içindeydi. Perdeleri çekip odama akseden akşam güneşini tümüyle örttüm, biliyordum. İşittiğim gürültüler zihnimdeydi ve hayalimin ürünüydü. Evin içinde gürültünün kaynağını aramak çok anlamsızdı. Fakat kalbim hala hızlı hızlı çarpıyordu. İkinci kattaki çalışma odamdan çıkıp aşağı inen merdiven başına kadar yürüdüm. Bir elimle dayandığım trabzan babası kadar kıpırtısız durdum. Ne duymayı beklediğimi bilemiyordum. Bir kapı gıcırtısı mı, hafif ayak sesleri mi, evin içinde olmayan birinin hafif tıkırtıları ve hışırtılarını mı? Hiçbir şey duymayıp da kalbimin atışları biraz yavaşlayınca içimi heyecan verici bir huzursuzluk kapladı. Sadece sessizliği bozmak için "Kim var orada?" diye seslendim. Sonra da kendi kendime gülümsedim. Nasıl bir saçmalık yapıyordum ben? Bu saatte evimde kim olabilirdi ki? Fakat gariptir, şaşkın sesim o kötülük ve korku dolu havayı dağıtmış gibiydi. Şimdi sadece boş villamın hiçbir kötülük taşımayan sessizliği vardı. Çaresiz, biraz da kendimi aptal gibi hissederek koridorun ucundaki çalışma odama döndüm. Masamın ardındaki meşin koltuğuma oturdum. Perdeler kapalı oldu ve içeride bir tek masa üstündeki abajur yandığı için odanın dört bir yanı sanki rüyadaymış gibi duvarların boyutlarından daha uzaklara gitmişti. Derin bir soluk aldım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doçenttim ve profesörlüğümün kabulü için kaleme aldığım kitabın bir an önce tamamlanması lazımdı. Akademik kariyerim için gerekli olan bu kitabı da en geç bir ay içinde bitirip yetkili kuruluğa teslim etmem gerekiyordu. Büyük bir çaresizlik içinde yeniden bilgisayarımı açtım. Kaldığım yerden çalışmama devam etmek gerekiyordu. Zamanla yarış halindeydim. Artık değişim zamanı geldi Selim. Top gibi koltuğumdan sıçradım. Odanın içinde biri benimle konuşur gördü. Tüylerim diken diken olmuştu. Gözlerim irileşerek bana hitap eden kişiyi aradım. Kimsecikler yoktu odamda ama yanılmama da imkan yoktu. Sesi gayet net duymuştum ve kulaklarımda yankılar yaratmıştı. Biri benimle konuşmuştu. Bu gerçek bir dehşet anıydı. Hayal görmediğime emindim. Uykuda falan da değildim. Ses açık ve sarihti. Bana adımla hitap etmişti. Demek ki daha önce duyduğum o gıcırtılar, madeni sürtünme gibi gelen sesler de doğruydu. Yönünü tayin etmeye çalıştım. Koridordan mı gelmişti acaba? Hayır, değildi. Sanki tam karşımdaki boş koltuktan geliyordu. Ama bu olanaksızdı. Görebiliyordum. Odada benden başka canlı bir yaratık yoktu. Değişim zamanı Selim. İşte yine aynı ses. Gözlerimi kırpıştırdım. Odayı bakışlarımla tekrar araştırdım. Yoksa odamda saklanmış biri mi vardı? Tüm eşyalarım o kadar aşinaydı ki aralarına birinin gizlenmesi olanaksızdı. Tavana kadar yükselen rafları, hukuk kitaplarıyla dolu kütüphanem, tek boş duvarda asılı özgün tablolarım ve bazen üstünde yorgunluktan sızıp kaldığım kanepem. Fazla da eşyam yoktu çalışma odamda. Bu odada gözden kaçmış bir yabancı aramam abesti. Birden ter basan nemli avuçlarımı blücünüme kuruladım. Daldığım transtan uyanıp tehlikeyi sezinleyince tehdidi dışarıda, sokaklarda ya da alt katın odalarını dolaşan bir hırsız biçiminde bulmayı beklemiştim. Ama durum bundan çok daha kötüydü. Tehdit dışarıdan gelmiyordu. Her nasılsa bozukluk benim içimdeydi. Çünkü her geç de olsa acı gerçeği fark etmiştim. O duyduğum ses benim kendi sesimdi. Mıhlanıp kaldım yerime. Beynim uğuldamaya, düşünce melekelerim gevşemeye başladı. Burada ters giden bir şeyler oluyordu. Ama durumu kavrayamıyordum henüz. Hangimiz kendi kendine konuşmazdık ki? Ara sıra aklımızdan geçen bir düşünceyi, bazen bir hayıflanmayı, bazen de sevincimizin ifadesi bir cümleyi yüksek sesle bağırmaz mıydık? Fakat bu farklıydı. Ne bir üzüntüyü ne de bir sevinci yaşıyordum o an. Sadece anlamsız bir korkunun pençesine düşmüştüm. Üstelik 30 küsür yaşında bir erkek olarak tehlike karşısında imkansızlığımı anlamadan korkmak ne demekti? Kimden korkacaktım ki evimde? O ses benim dudaklarımdan çıkmıştı ama beni yıldıran da sesin bana ait olmamasıydı. Düzgün bir muhakeme yürütemiyordum. Konuşan ben değilsem kimdi? O ses daha metalik, daha kalın ve daha ürperticiydi. Hem değişim zamanı da ne demekti? Ellerim titremeye başladı. Ben bir bilim adamıydım. Pozitivist inançlara sahip, doğaüstü düşüncelere kulak asmayan, manevi inançları zayıf bir kişiydim. Hani doktor olsam, Stevenson'ın romanındaki gibi kendimi Mr. Hyde'a benzetecektim. Gayri iradi bir şekilde gözlerim titreyen parmaklarıma takıldı. İtiraf etmeye utanıyordum. Ama vücudumda bazı değişiklikler olsa, ellerimin üzerine kıllar kaplasa, tırnaklarım uzasa şaşmayacaktım. Neden sonra homurdanmaya başladım? Oynatıyor muydum acaba? Zihin yorgunluğu insanı bu denli saçma düşüncelere sürükler miydi yoksa? Kimdi o konuşan diye bağırdım. Komik bir durum olduğunu farkındaydım. Kime soruyordum bu suali? Kendime mi yoksa varlığını hissettiğim içimdeki o yabancı yaratığa mı? Tabii bir cevap alamadım. Zaten nasıl alabilirdim ki? Kim sorumu cevaplandıracaktı? Önce içimi bir utanç hissi kapladı. Kendimden utanıyordum. Ancak kafasız aptal bir insan böyle zelil ve rezil bir hale düşebilirdi. Yaşadığım olaydan düpedüz korkmuştum. Yerimden fırlayıp mutfağa koştum. Buzdolabından çıkardığım sürahiden birbiri ardına iki dolu bardak soğuk su içtim. İnsanların böyle hallerde neden soğuk sudan medet umduklarını bilmezdim ama rahatlayıp gevşemek için hep su içirirlerdi. Karımın eve dönmesini dört gözle beklemiştim. Yaşadığım ortama hareket, canlılık, ses ve ruh getirecekti. Selma her anlamıyla mükemmel bir kadındı. İradeli, dirençli, sağduyusu yüksek ve tanıdığım en anlayışlı kadındı. On yıllık evliydik. Onu fakültede öğrenciyken tanımıştım. Ben de o tarihlerde asistandım. Sokak kapısının kilidinin açıldığını duydum. Aşağıdaki geliş salonumuzda oturuyordum. Güneş çoktan batmış, etraf kararmış ama ben ışıkları dahi yakmadan öylece koltuğun üzerinde yaşadığım olayı düşünerek vaktin nasıl geçtiğini anlamadan kala kalmıştım. Beklemiştim hep. Yalnız bir an önce karımla çocuğumun dönmesini değil, içimdeki o garip benden uzak sesin bir daha çıkmasını da. Ama duyamadım. Ne o tuhaf metalik sürtünmeyi, ne de benimkine benzeyen o anlaşılmaz sesi. Selma içeri girer girmez kapının yanındaki komandatörü çevirmiş, antreyi ve salonu bol ışığa boğmuştu. Salonda karanlıkta oturup onları beklediğimi tahmin etmediği için yüksek sesle bağırdı. Sevgilim, biz geldik. 7 yaşındaki oğlum Ali top gibi salona dağılmıştı bile. Selma beni koltukta otururken görünce ürkmüştü birden. Aa, burada mısın? Neden karanlıkta oturuyorsun kuzum? Işıkları niye yakmadın? Karıma verecek cevabım yoktu. Dalıp gittiğimi, başıma gelenleri izah edecek uygun ve mantıklı bir açıklama yapamayacağımı biliyordum. Sesimi çıkaramadım. Allah'tan Ali gördüğü filmin etkisiyle hızla kucağıma koşmuş, ben ağzımı açmadan bacaklarımın üstüne atlayarak filmi anlatmaya başlamıştı bile. Sanki yeniden dünyaya gelmiştim. Ailemin sevdiğim bireyleri geri dönmüş, alıştığım sıcak ilişkiler yarım kaldığı yerden yeniden başlamıştı. Hayat devam ediyordu. Evin sıcaklığı, cesaretim, kısacası normal yaşam avret etmişti. Selma'ya bir şey söylememeye karar verdim. Ne anlatabilirdim ki zaten? Gayipten sesler duyduğumu mu? Yoksa içimden bana ait olmayan bir sesin çıkarak değişim istediğini mi? Karım gerçekten anlayışlı bir kadındı ama bunları anlatırsam gülmez miydi? Böyle bir yakınmaya her aklı başında olan insan ancak tebessümle karşılık verirdi. Ya da benim cidden aşırı yorgun olduğuma ve esaslı bir tatile ihtiyacım olduğuna hükmederdi. Kitabım bitinceye kadar ne yazık ki bu şansa da sahip değildim. Selma'nın neden karanlıkta oturduğum suali ne geçiştirdim, yorgunluktan içim geçmiş diye idare ettim. Gayet de mantıklıydı. Sevgilim ne kadar çok çalıştığımı biliyordu. Yüzünde oluşan hafif üzüntülü bir ifadeyle baktı bana. Sık dişini diye fısıldadı. Sonuna geldin. Ali cır cır konuşarak anlatmaya devam ediyordu. Ben de onu dinliyormuş gibi yapıyordum. Gözlerim Selma'ya takıldı yeniden. İnce rüzgarlığını sırtından çıkarmış, yemek hazırlığı için doğruca mutfağa yönelmişti. Karı minyon yapılıydı. 33 yaşında olmasına rağmen taş çatlısı 25'inde görünüyordu. Kendisine bakmasını iyi biliyordu. Onu gören kimse asla 8 yaşında bir çocuk sahibi olduğunu düşünemezdi. Hala bir genç kız kadar kıvrak ve vücut hatları ilk tanıştığımız günlerdeki kadar diriydi. Onları hep gözümün önünde görmek istiyordum. Evdeki varlıkları içimdeki ürküntüyü bastıran tek ilaçtı sanki. Ali'yi kucağıma alıp Selma'nın peşinden mutfağa gittim. Oğlum az sonra filmi özetlemenin heyecanını yitirince kucağımdan inmiş, evin içinde meşgaleler bulmak için koşuşturmaya başlamıştı. Hiçbirinin evin içinde dahi gözümün önünden uzaklaşmasını istemiyordum. Ali üst kata çıkmak için merdivenleri koşunca arkasından seslendim. Yukarı çıkma. Oğlan duraklayıp tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Neden baba? Ona geçerli bir neden söyleyemezdim. O tatsız sesi yukarıda çalışma odamda duymuştum. Sanki anlayamadığım melanet, o ürkütücü ses, korkularım yukarıda kalmış, her an bize bir kötülüğü dokunacakmış gibi homurdandım. Az sonra yemek yiyeceğiz. Yüzüme şaşkınlıkla bakmaya devam etti. Ağzımdan çıkan benim sesirdi. Her zaman kulaklarımın duymaya alışık olduğu özbeöz saf ve bana ait olanı. Ama kaşlarımın çatık olduğunu ve Ali ile emredici bir tonda konuştuğumu neden sonra fark ettim. Oğlumla ilişkim daima sevgi ve anlayış üzerine kuruluydu. Genelde onu paylaşmaz, anlamsız yasaklar getirmez, isteklerimi ya da yapması gereken şeyleri daima yumuşak ve makul bir çerçevede açıklardım. Daha yemeğe epey vakit var sayılırdı. Annesi mutfağa yeni girmişti. Çocuğun kendi evinde üst kata çıkmaması için hiçbir neden yoktu. Başını yana eğerek ama tuvalete gitmeliyim dedi. Hiç tereddüt etmeden buradakini kullan dedim. Neyse ki neden bunu istediğimi sormadı. Koşarak uzaklaştı. Mutfağa bir göz attım. Selma oğlumla aramızdaki konuşmayı duymamıştı. Şayet sebepsiz ısrarımı sorsaydı ona durumu açıklamakta daha da zorlanacaktım. Belki de açıklayamayacaktım da. Başımı kaldırıp yukarıya uzanan merdivenlere korkuyla baktım. Galiba bizimkilerin gelişinin üzerimdeki ilk olumlu etkisi yavaş yavaş kayboluyordu. Ruhumu cendere gibi sıkan korku yeniden benliğimi kaplamaya hazırlanıyor ve beni ürkütüyordu. Mutfağa daldım. Konuşmalı, en yakınlarımın sesini duymalıydım. O an bu bana çözüm gibi geldi. Mahiyetini tayin edemediğim ruh halimden ancak böyle kurtulabilirdim. İnsan içindeki korkuyla mücadele edebilmesi için ön şart korkuyu doğuran etkeni bilmesi, tanıması ve anlamasıydı. Oysa ben neden korktuğumu bile bilmiyordum henüz. Mutfak kapısında durup bön bön kendisine baktığımı görünce Selma mırıldandı. Hadi öyle yalı kazığı gibi durma, bana yardım et biraz, gülümsüyordu. Kendimi toparlayıp sordum, ne yapabilirim? Salatayı da sen hazırla. Mutfakla başımın pek hoş olduğu söylemezdi ama salatayı yapmakta bir hayli mahirdim. Hemen işe giriştim, göbek salatayı, havuçları, domates ve hıyarları çıkardım. Çok sevdiğim rokoyu suyun altında iyice yıkadım. Tezgahın içinde hepsini ince ince doğramaya başladım. Bu arada göz ucuyla da mutfağın içinde koşuşturan karımı inceliyordum. Ruhumda esen fırtınalardan, içimi donduran korkumdan tamamen bihaberdi henüz. Ona şimdilik hiçbir şey anlatmayacaktım. Kendi sorunumu kendim halletmeliydim. Şayet orada da gerçek bir sorun varsa tabii. Daha neler olduğuna bile aklım ermiyordu. Neyin var senin diye sordu birden. İrkildim. Boş bulunmuştum galiba. Bakışlarımdaki bönlüğü yakalamış olmalıydı. Hemen inkara kalkıştım. Hiçbir şeyim yok. Ne olacaktı ki? Selma buzdolabından çıkardığı tavuk butlarını bırakmış beni süzüyordu. Çok düşüncelisin diye mırıldandı. Elimde işe yarar her an kullanabileceğim bir kozum vardı. Yorgunluk herhalde diye karşılık verdim. Şu kitabın bitirilmesi işi beni perişan ediyor. Tüm enerjimi alıyor. Karım tatmin olmamış gibi bakmaya devam etti. Başka bir şey de var mı benim bilmediğim? Ne olabilir ki sevgilim? Kadın sezgisi müthiş bir şeydi ve bu sezgi Selma'da her zaman çok güçlü olmuştu. Bilmiyorum diye fısıldadı. Geldiğimizden beri bir tuhafsın. İster istemez yeniden irkildim. Nasıl yani? Bende bir farklılık mı görüyorsun diye sordum. Sormamam gereken bir sualdi ama ağzımdan çıkmıştı bir kere. Bu defa gözlerini kısarak bana baktı. Hayalet görmüş gibisin. Sanki mutfaktaki adam 10 yıllık kocam değil. Boğazımın kuruduğunu, nefesimin kesildiğini hisseder gibi oldum. Acaba neden böyle konuşuyordu Selma? Ellerim önce yüzüme gitti. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde hikayesini yeniden hatırladım. Sanki yüzümde belirgin değişiklikler olmaya başlamış gibi parmaklarımı yüzümde dolaştırdım. Sonra hızlı ellerimi indirerek parmaklarıma baktım. Her şey normaldi. Bende hiçbir değişim yoktu. Rahat bir nefes almaya çalıştım. Galiba beni sarsan kelime Selma'nın kullandığı hayalet olmuştu. Kısık bir sesle sordum. Ne demek istiyorsun hayatım? Kaşları hafifçe çatıldı. Bir şeye bozulduğu zamanki buruk ve asık ifadesi yüzünü kapladı. Sistemkar bir ifadeyle homurdandı. Çok dikkatsiz oldun son zamanlarda. Dikkatsiz mi? Selma çok şekilci bir kadındı. Özellikle kendi mutfağında her şeyin yerli yerinde olmasına dikkat eder. Aletleri ihtimamla kullanır. Farklı bıçak ya da tabak kullanımına bile laf ederdi. Acaba yanlış bir şey mi yaptım diye hazırladığım salataya ve kullandığım araçlara baktım. Selma'nın tepkisine yol açacak bir yanlışlık yaptığımı sanmıyordum. Nerede bir dikkatsizlik yaptığımı anlamaya çalışırken karım patladı. Artık benimle hiç ilgilenmiyorsun. Nereden çıkmıştı şimdi bu laf? O anlamama meydan vermeden takazaya devam etti. Yeni aldığım pantolonunu fark etmedim bile. Demek sorun buydu. Gözlerin bacaklarındaki pantolona kaydı. Gerçekten de yeni bir pantolon vardı ayağında ve beynimdeki hengame sırasında fark edememiştim. Haklısın sevgilim diye fısıldadım. Dikkatimden kaçtı. Ne zaman aldın, bugün mü? Demek ondan geciktiniz. Ayrıca yeni aldığım bir şeyi mağazada giyip eve döneceğini hesap edemedim. Kaşları daha da çatıldı. Mühim olan üstümdeki yeni bir şeyi hemen algılayamaman. Bu da bana olan ilgisizliğini gösterir. Yapma Selma diyerek ona yaklaşıp kollarımın arasına aldım. Çok yorgun olduğumu biliyorsun. Sizi beklerken bile salonda ışıkları yakmadan uyuyakaldığımı gördün. Saçlarından, boynundan müşfik bir eda ile öpmeye başlamıştım. Sistemlerini uzatmadı. Sanırım bana hak vermiş olmalıydı ki az sonra öpücüklerime karşılık vermeye başladı. Biliyorum diye fısıldadı. Şu sıralar çok yoruluyorsun. Bunu görmesem dikkatsizliğini affetmezdim. Bahaneme sarılıp dikkatsizliğimi kamufle etmeyi başarmıştım. Karım meselenin üzerinde fazla durmayarak kollarımın arasından sıyrılıp yemek hazırlığına devam etti.